Ayrım 24, sayfa 267. Şahika, A.J. Cronin. Bundan sonra yalnız kendisine karışmayan hastalarına bakacaktı. Fakat kızgınlığı yavaş yavaş geçti. Kıyafetine dikkat etmediği doğruydu. Bir elbise ona yıllarca yetiyor, güzel gözükmese bile kendisini ısıtıyordu. Kristin de aynı şekilde düşünüyor, elbiselere hiç değer vermiyordu. Bir etek ve kendi ördüğü bir kazak, onun dünyanın en mutlu insanı yapmaya yetiyordu. Gizlice kendisini incelemeye başladı. Pantolonu ütüsüzdü, paçalarına çamurlar sıçramıştı. Evet, kadın çok haklıydı. Bu kılıktaki pis doktorun kapısını hangi zengin müşteri çalardı? Kristin sanki niçin söylememişti? Bu onun vazifesiydi. İhtiyar Everett'in değil. Neydi kadının söylediği terzi? Codit caddesinde Rogers mı? Muhakkak oraya gitmesi lazımdı. Eve geldiği zaman kızgınlığı tamamen geçmişti. Elindeki çeki Kristin'in de görmesi için ona doğru uzattı. Karıcığım, şunu görüyor musun? İlk defa 3 sterlin 6 peniye aldığım günü hatırlıyor musun? O zaman sana koşarak gelmiştim. Bu para hakiki, öbürleri gibi değil. Birinci sınıf bir MD'nin, MRCP'nin kazanması gereken para. Bu 12 altını Everett'le güzel konuştuğum, Clickert's Epton enjeksiyonu yaptığım için kazandım. Genç kadın gülerek sordu. O ne? Fakat ansızın şaşırmıştı. Yoksa şu senin her zaman kötülediğin ilaç mı? Andrew'un yüzü gerilmiş, kaşları çatılmıştı. Kristin, onun hiçbir zaman duymak istemediği şeyi söylemişti. Ansızın genç kadına öfkelendi. Aman Chris, hiçbir şeyden memnun olmazsın. Dönerek hızla odadan çıktı. Bütün gün asık suratla dolaştı. Fakat ertesi gün neşe ile Conduit Caddesi'ne Rogers'a gitti. 15 gün sonra yeni aldığı iki takımdan birini giyerek aşağı indiği zaman küçük bir öğrenci kadar sevinçliydi. Sırtındaki koyu gri kruvaze bir elbiseydi. Rogers'ın tavsiyesi üzerine elbisenin tonunda papyon bir kravat aldı. Conduit Caddesi terzisinin işinin ustası olduğuna hiç kuşku yoktu. Yüzbaşı Satın'ın ismini söyleyince adam elbisesini daha iyi yapmıştı. Bu sabah Kristin pek iyi gözükmüyordu. Boğazı biraz ağrıdığı için eski eşarbını boynuna ve başına sarmıştı. Kahvesini koyduğu sırada ansızın genç adamın şaşasıyla karşılaştı. Bir an konuşamayacak kadar şaşırdı. Andrew, kıyafetin fevkalade. Bir yere mi gidiyorsun? Bir yere mi gidiyorum? Tabii işime, vizitelerime gidiyorum. Kendine olan güveni genç adamı oldukça huysuz yapmıştı. Nasıl, beğendin mi? Kristin onu hiç de memnun etmeyen bir yavaşlıkla cevap verdi. Evet, çok güzel. Fakat seni tanımayacağım kadar değişmişsin. Herhalde eski görünüşlü olmamı tercih ederdin. Genç kadın sessizleşmişti. Fincanı kaldıran elini o kadar sıkmıştı ki kemiklerinin beyazlığı belli oluyordu. Andrew karısını en zayıf noktasından vurduğunu düşündü. Kahvaltısını bitirerek muayenehaneye geçti. Fakat 5 dakika sonra Kristin de arkasından geldi. Boğazı hala sarılıydı. Gözleri şüpheyle karışık yalvarıyordu. Sevgilim, lütfen beni yanlış anlama. Senin yeni elbise giymeni görmek beni çok sevindirdi. Dünyadaki en güzel şeylere sahip olmanı isterim. Biraz önce o şekilde konuştuğum için çok üzgünüm. Biliyor musun, seni her zaman aynı eski kıyafetle görmeye alışmıştım. Bunu anlatmak çok zor. Senin giydiğin şeyler için başkalarının düşüncelerini aldırmayan bir insan olduğunu biliyorum. Epson'ın beraber gördüğümüz heykelini hatırlıyor musun? Eğer o da yontulup cilalanacak olsaydı, aynı şekilde görünmezdi. Andrew sert bir şekilde cevap verdi. Ben Epstein'in büstü değilim. Genç kadın sesini çıkartmadı. Kocası son zamanlarda anlaşılmayacak derecede huysuz olmuştu. Kendisini yanlış anladığı için çok üzülüyordu. Ne söyleyeceğini bilemezdi. Sessizce muayenehaneden ayrıldı. 3 hafta sonra Bayan Everett'in yeğeni, birkaç hafta için Londra'ya geldiği zaman, yaşlı kadının öğütlerini dinlemenin yararını gördü. Bayan Everett bir bahane ile genç adamı Park Gardens'a çağırdı. Karşılaştıkları zaman, kendisini beğendiğini gösteren bir bakışla süzdü. Yaşlı kadının hakkında tavsiye etmeye değer bir insan diye düşündüğünü anlıyordu. Ertesi gün Bayan Sutton kendisini çağırdı. Bu ailede astım ırsi olduğu için o da teyzesine tatbik edilen tedaviden istiyordu. Bu sefer artık vicdan azabı duymuyordu. Çünkü Bayan Everett'in ilacı yerine faydalı Mesri glikerti kullanıyordu. Bayan Satın'ın üzerinde fevkalade bir tesir bıraktı. Aynı ayın sonuna doğru yine Park Garden'da oturan Bayan Everett'in bir arkadaşı tarafından çağrıldı. Andrew artık çok seviniyordu. Çünkü kazanıyordu. Umduğundan fazla başarıya ulaşmak ona bunun derecesini bile unutturmuştu. Başarısı gururunu okşuyor ve kendisini kuvvetli hissetmesine sebep oluyordu. Fakat yuvarladığı başarı kartopunu küçük bir dükkanın tezgahında yiyecek satan şişman Alman kadına borçlu olduğunu düşünecek kadar bulamıyordu. Bir an durmak istediğinde bile kartopu yüksek tepelerden aşağılara doğru yuvarlanıyor, yeni ve heyecanlı bir işin kucağına düşüyordu. 1 Haziran günü öğleden sonra çoğu zaman hiçbir hastanın gelmediği 2 ile 4 arasında muayenehanesinde oturuyordu. Geçen ayın gelirini hesaplıyordu ki ansızın telefon çaldı. Hemen koşarak ahizeyi aldı. "Buyurun, Doktor Manson konuşuyor." Korku ve heyecan dolu bir ses cevap verdi. "Ah Doktor Manson, sizi bulacağımı hiç zannetmemiştim. Ben Bay Winch. Laurier mağazasından, Bay Winch, küçük bir kaza oldu. Acaba hemen gelebilir misiniz?" 4 dakikaya kadar orada olurum." Andrew telefonu kapattı, hemen şapkasını kaptı ve dışarı çıktı. Kapının önünden geçen 33 numaralı otobüse atladı. 4,5 dakika sonra Laurier'in hareket eden merdivenindeydi. Kendisini endişeyle bekleyen Bayan Cram karşıladı. Yeşil tüylü halılar üzerinden yürüyerek önünde şapkalar, dantel eşarplar, kürkler duran uzun yaldızlı aynaların bulunduğu odalardan geçtiler. Acele olarak yürürlerken Bayan Cram konuşmaya başladı. "Müşterilerimizden olan Bayan Leroy hastalandı, Doktor Manson. Allah'a şükür benim müşterim değil. Bize daima güçlük çıkartır. Sizden Bay Winch'e bahsetmiştim." "Teşekkür ederim. Ne olmuş?" "Galiba prova odasında kriz geçirmiş." Genç kız Manson'ı merdivenin başında Bay Winch'e teslim etti. İhtiyar adam heyecanla, "Bu taraftan doktor. İnşallah bir şey yapabilirsiniz. Çok büyük bir şanssızlık." Elbise odasında açık yeşil bir halı seriliydi. Duvarlar yaldızlı aynalarla kaplanmıştı. Bir sürü genç kız hep bir ağızdan konuşuyordu. Yaldızlı bir iskemle yere devrilmişti. Hepsinin ortasında yerde yatan Bayan Leroy kriz geçiriyordu. Bütün vücudu kas katı kesilmişti. Bacakları gerilmiş, yumruklarını sıkmıştı. Ara sıra damarları şişmiş olan boğazından korkunç bir hırıltı çıkarıyordu. Andrew içeri girdiği zaman kalabalık arasında duran kızlardan biri ağlamaya başladı. "Benim suçum yok. Bayan Leroy bunun kendi seçtiği model olduğunu söyledi." Bay Winch mırıldandı. "Aman Allah'ım, çok fena, çok fena. Acaba can kurtaran için telefon edeyim mi?" Andrew cevap verdi. "Hayır, şimdi değil." Bayan Leroy'un yanına çömeldi. Daha çok gençti. Ancak 24 yaşlarında mavi gözlü bir kızdı. Açık renk saçları, eğrilmiş şapkasının altından dökülmüştü. Krizin şiddeti gittikçe artıyordu. Genç kızın öbür tarafında başka bir kadın çömelmişti. Koyu renk gözleriyle bakıyordu. Görünüşe göre arkadaşıydı. Durmadan mırıldanıyordu. "Toby, Toby!" Andrew ani ve oldukça sert bir sesle, "Lütfen odayı boşaltın." Gözleri esmer kadına takıldı. "Bu bayan dışında herkes dışarı çıksın." Bütün kızlar istemeyerek odayı terk etti. Herhalde Bayan Leroy'un krizini seyretmek eğlenceli bir şey olacaktı. Bayan Crabbe, hatta Bay Winch bile dışarı çıktı. Fakat oda boşaldığı anda kriz daha fazlalaştı ve korkunç bir hal aldı. Andrew konuşmaya başladı. Çok ciddi bir durum. Bayan Leroy'un gözleri şaşılaşıyordu. "Lütfen bana bir iskemle verin." Diğer kadın devrilmiş iskemleyi odanın ortasına getirdi. Andrew, Bayan Leroy'un koltuklarının altından tutarak yavaşça iskemleyi oturttu. Sonra genç kızın başını tuttu. "Tamam," dedi ve ansızın sert bir şekilde kızın yanağına tokat attı. Bu aylardır yaptığı ilk cesaretli hareketti. Bayan Leroy'un krizi durdu, hırıltılar kesildi. Gözleri düzeldi. Acıdan korkmuş bir çocuk gibi Andrew'a baktı. Fakat kriz yeniden gelmeden genç adam bu sefer öbür yanağına tokat attı. Yeniden kriz geçirecekmiş gibi titredi ve sonra yavaşça ağlamaya başladı. Arkadaşına dönerek, "Şekerim, eve gitmek istiyorum," dedi. Andrew ilgiyle kendisini seyreden kadına baktı. "Özür dilerim, yapacak başka bir şey yoktu. Fena bir isteriydi. Adı karpopedal nöbetidir. Belki kendisine zarar verebilirdi. Yanımda uyuşturucu ilaç da yoktu. Her neyse, işe yaradı. Bırakın ağlasın. Ağlamak ona güven sağlar ve açılır. Merak etmeyin, birkaç dakika sonra düzelir." Kadın çabuk çabuk konuştu. "Siz ne olur ne olmaz bekleyin. Onu beraber eve götürelim." 5 dakika sonra Bayan Leroy yüzünü inceleyecek kadar düzeldi. Uzun zaman arada sırada hıçkırdı. Arkadaşına bakarak sordu. "Yüzüm çok mu fena görünüyor?" Nedense Andrew'a hiç aldırmadı. Daha sonra odadan çıktılar. Defile salonundan geçişleri bir heyecan yarattı. Bay Winch hiçbir şey söylemeden şaşkın şaşkın bakıyordu. Biraz evvel inmeli bir halde olan genç kızın şimdi nasıl olup da yürüdüğünü anlayamamıştı. Saygılı bir şekilde konuşmaya çalışıyordu. Andrew iki kadının arasında mağazadan çıktığı zaman ihtiyar adam heyecanla elini sıktı. Taksi kendilerini Bayswater yolu ile Marble Arc'a götürmek için hareket etti. Hiçbir şey konuşmuyorlardı. Bayan Leroy'un suratı asılmıştı. Tıpkı suçu için cezalandırılmış şımarık bir çocuğa benziyordu. Vücudu hala titremeye devam ediyordu. Arada sırada elleri ve yüzünün adaleleri hafifçe seyiriyordu. Andrew genç kızın görünüşüne daha çok dikkat etti. Çok zayıftı ve hemen hemen kemikleri belli oluyordu. Elbisesinin çok güzel olmasına rağmen genç adama aynı yolunmuş bir piliç gibi geldi. İçinden sanki ara sıra elektrik akımı geçiyor gibi titriyordu. Andrew hastalığın özelliklerini bildiği için çok sinirliydi. Durumdan yararlanmaya karar vermişti. Taksi Marble Arc'ı döndü. Hyde Park boyunca giderek sol taraftaki Green Caddesi'nde bir evin önünde durdu. Binanın güzelliği karşısında Andrew'un bir an soluğu kesilir gibi oldu. Bu kadar lüks bir yere geleceğini ummamıştı. Çam tahtalarından yapılmış hol, yeşim taşından şahane bir dolap, pahalı bir çerçeve ve içindeki belirsiz resim, yaldızlı iskemleler, geniş kanepeler, açık renk halılar genç adamı şaşırttı. Toby, Leroy hala Andrew'a aldırmadan, kendini ipek yastıklar bulunan bir sedire attı. Başından şapkasını çıkartarak yere fırlattı. Şu zili çalar mısın şekerim? İçki içmem lazım. Allah'a şükür ki babam evde değil. Bir uşak çabucak kokteylleri getirdi. Adam ayrılınca Topi'nin arkadaşı düşünceli bir şekilde konuşmaya başladı. Doktor, zannedersem size kendimizden bahsetmemiz gerekiyor. Ben Bayan Lawrence'ım. Topi de Bayan Leroy. Sanatseverler balosu için ısmarladığı özel tuvalet için kavga etti. Son zamanlarda pek fazla kriz geliyor. Kendisi çok sinirlidir. Uzun sözün kısası, Topi belki size biraz aksi davranıyor fakat bizi buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bir kokteyl daha içeceğim. Topi ansızın huysuz bir şekilde atıldı. Ben de. Lorier'deki o uğursuz kız görür. Babama telefon ettirip sepetlemeleri için söyleyeceğim. İkinci kokteylini yudumlarken memnuniyetle gülümsedi. Onlara öyle bir şey söyledim ki uzun zaman unutamazlar. Değil mi Frances? Çok hırçınlaşmıştım. O karı kılıklı moruk Winch'in suratı pek komikti. Zayıf vücudu gülmenin tesiriyle sarsılıyordu. Hiçbir kin duymadan Andrew ile göz göze geldi. Siz de gülsenize doktor, çok komikti. Hayır, ben o kadar komik olduğunu zannetmiyorum. Çabuk çabuk konuşuyordu. Kendisinden söz etmek genç kızın hasta olduğunu söylemek istiyordu. Gerçekten fena bir kriz geçirdiniz. Size o şekilde davrandığım için özür dilerim. Eğer yanımda uyuşturucu ilaç olsaydı onu verirdim. Sizi de üzmezdim. Lütfen bu krizi isteyerek geçirdiğinizi düşündüğümü sanmayın. Bu bir isteri nöbetiydi. Onun için üzülmemek gerek. Sinir sisteminden dolayı meydana gelir. Siz çok sinirlisiniz Bayan Leroy. Sinir sisteminiz tamamen bozulmuş. Frances Lawrence başını salladı. Çok doğru. Çok doğru. Son zamanlarda fazla sinirleniyorsun Topi. Topi bir çocuk gibi sordu. Sahiden bana kloroform mu verecektiniz? Herhalde çok eğlenceli olurdu. Topi kendine gel. Topi şakacı halini kaybetti. Sen de babam gibi konuşuyorsun. Bir an sessizlik oldu. Andrew kokteylini bitirmişti. Bardağını arkasındaki şöminenin rafına koydu. Artık yapacağı bir şey yoktu. Artık işimin başına dönebilirim Bayan Leroy. Lütfen tavsiyemi dinleyin. Hafif bir yemek yiyip doğru yatmaya gidin. Sizin hizmetinizde olmadığım için yarın kendi doktorunuzu çağırın. Allah'a ısmarladık. Bayan Lawrence kendisini kapıya götürdü. Kadının acelesi olmadığı belliydi. Uzun boylu ve zayıftı. Güzel dalgalı saçlarının arasındaki birkaç gri tel ona değişik bir ifade veriyordu. Çok gençti. 27'den fazla göstermiyordu. Boyunun uzunluğuna rağmen kemikleri çok zarifti. Bilhassa bilekleri ince ve güzeldi. Vücudu bir eskrimci kadar kolay bükülebilirdi. Elini uzattı. Baygın yeşil gözlerini genç adama dikerek dostça gülümsedi. Size yeni tedavi şeklinize hayran olduğumu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun bu usulden vazgeçmeyin. Şimdiden haber vereyim. Bununla çok büyük bir başarı kazanırsınız. Otobüse binmek için Green Caddesi'nden aşağı yürürken saatin 5'e yaklaştığını görerek hayret etti. Demek bu iki kadınla tam 3 saat geçirmişti. Bunun için esaslı bir ücret alabilirdi. Böyle düşünmesinde yeni görüşünün etkisi büyüktü. Kendini biraz üzgün hissediyordu. Acaba ayağına gelen fırsatları kaçırıyor muydu? Bayan Lawrence kendisinden hoşlanmışa benziyordu. Fakat bu tip insanlar kolay kolay anlaşılamaz. Ne şahane evdi ya Rabbim. Fakat ansızın kızgınlıktan dişlerini gıcırdattı. Kart vermek bir yana kendisinin kim olduğunu söylemeyi bile unutmuştu. Otobüste üstü başı kir içinde bir işçinin yanına yerleştiği zaman bu güzel fırsatı kaçırdığı için kendi kendine öfkeleniyordu. Ertesi sabah saat 11:30'da Musleburg Market'teki hastaları görmek için evden ayrılacağı sırada telefon çaldı. Ayze'yi aldığı zaman meraklı bir uşak sesi duyuldu. Doktor Manson mı efendim? Bayan Leroy bugün acaba kaçta gelebileceğinizi öğrenmek istiyor. Efendim, bir dakika ayrılmayın. Bayan Lawrence sizinle konuşacak. Andrew, Bayan Lawrence dostça bir şekilde bugün muhakkak kendisini beklediklerini söylerken, kalbi heyecanla çarparak dinliyordu. Telefondan ayrıldığı zaman dünkü fırsatın kaçmadığını düşündü. Önemli olsun olmasın, bütün ziyaretlerini iptal ederek doğru Green Caddesi'ne gitti. Burada ilk defa olarak Joseph Leroy ile tanıştı. Leroy'u kendisini büyük bir sabırsızlıkla beklerken buldu. Karşısında duran çıplak başlı, doğru sözlü bir beydi. Elindeki proyu içiyordu. Bir an gözleri dikkatle Andrew'a dikildi. Sanki çabucak bir ameliyat yapmış, sonra da memnun olmuş gibiydi. Etkili fakat kolonilerde yaşayan insanların lisanı ile konuşmaya başladı. Doktor, görüyorsunuz acelem var. Bayan Lawrence bu sabah sizin izninizi buluncaya kadar çok yoruldu. Siz çok zeki ve saçmalıklara tahammül edemeyen bir gence benziyorsunuz. Evlisiniz değil mi? Andrew evet anlamında başını salladı. Çok iyi. Bundan sonra kızıma siz bakacaksınız. Onun sıhhatli, kuvvetli bir insan olmasını istiyorum. Bu cenabet hisleriden kurtarın. Vakit kaybetmeden tedaviye başlayın. Borcumu öderim. Alasmağladık. Joseph Leroy, Yeni Zelandalıydı. Zengin olan adam. Green Caddesi'ndeki evin sahibi ve küçük egzotik topinin babasıydı. Dedesi Michel Cleary, cahil bir çiftçiydi ve arkadaşları arasında fırça saçlı Larry diye çağrılırdı. Joseph Leroy, hayata ilk defa Greymount çiftliklerinde Joe Larry adıyla süt sağmakla atıldı. Fakat Joe kendi anlatışına göre inekten başka şeyleri sağmak için doğmuştu. 30 sene sonra Auckland'da yapılan ilk gökdelendeki büroda adadaki mandıraları büyük bir süt tozu birliği altında toplamak için yapılan anlaşmayı Joseph Leroy adıyla imza etmişti. Grimogan Birliği gerçekten çok önemli bir programdı. Bu sıralarda süt tozu bilinmiyordu. Ticaret bakımından henüz keşfedilmemişti. Bunun faydalarını ilk defa Leroy sezmiş, dünya piyasasına sürerek çocuklar ve hastalar için Allah tarafından gönderilmiş bir gıda diye reklamını yapmıştı. Joe'nun şirketinin başarı kazanması bu adamın büyük cesareti sayesinde olmuştu. Yeni Zelanda'da artan yağsız sütler ya çiftliklerde domuzlara veriliyordu ya da dökülüyordu. Fakat şimdi dünyanın her yerinde Joe'nun firması tarafından hazırlanarak kutular içinde halis sütten 3 misli fiyatla satılıyordu. Leroy Birliği'nin müdür yardımcısı olan Jack Lawrence bu işe girmeden önce muhafaza memuruydu. Bayan Rollins'la Topi'yi bir araya getiren sadece bu firma değildi. Çünkü Frances kendisi zengindi ve Londra sosyetesine Topi'den daha çok dahildi. Sık sık mazisinden bahseden Topi, adeta şımarık bir çocuktu. Andrew, Leroy'la yaptığı konuşmadan sonra yukarı çıktığı zaman Bayan Lawrence'ı Topi'nin odası önünde bekler buldu. Frances Lawrence daima viziteleride hazır oluyordu. Genç adama bu inatçı hastası için yardım ediyordu. Topi üzerindeki düzelmeleri görmek için sabırsızlanıyor, genç kızın tedavisinde devam edilmesi için ısrar ediyordu. Bu arada Andrew'a bir daha ne zaman geleceğini soruyordu. Andrew, Bayan Lawrence'a minnettardı. Fakat bu yüksek sosyeteye dahil, mecbualarda sık sık resimlerine rastlanan seçkin kişiliğe sahip kadının, kendisine karşı gösterdiği ilginin biraz fazla olduğunu hissediyordu. Genç kadının iştenlikle sevmediği insanlara düşmanca sözler söyleyen genişçe ağzı her nedense genç adama karşı hiç de kötü davranmamıştı. Andrew, onun karakterini ve kişiliğini öğrenmek için büyük bir istek duyuyordu içinde. Bayan Lawrence'ın gerçek benliği hakkında en ufak bilgisi yoktu. Genç kadının odada dolaşırken vücudunun hareketlerini seyretmek ona büyük bir zevk veriyordu. Frances daima sakin ve dikkatli davranan bir kadındı. Dostça bakan gözlerinin arkasında söyleyeceği zarif sözleri hazırlardı. Kristen hala evin masraflarını Şil'in hesabıyla denkleştirmeye çalışıyordu. Andrew genç kadına hiçbir şey söylemediği halde, bir doktorun arabası olmadan yüksek sosyeteden hastalara bakmanın tuhaflığını ve zorluğunu düşünüyordu. Kendisinin elinde çantası, pabuçları tozlu bir halde arabası olmadan Green Caddesi'ndeki uşaklar tarafından karşılanması ne kadar gülünçtü. Evin arkasında tuğla bir garaj vardı. Bu otomobilin korunmasını kolaylaştıracaktı. Hem doktorlara taksitle araba satan birçok firma vardı. 3 hafta sonra yeni kahverengi bir otomobil Chesbrook Terrace'deki 9 numaralı evin önünde durdu. Andrew arabadan inerek, koşarak merdivenleri çıktı. Kristen! Sesindeki heyecanı gizlemeye çalışıyordu. Kristen, gel bak sana ne göstereceğim. Andrew karısını şaşırtmak istiyordu. Bunu da başardı. Aman Allah'ım! Bu bizim mi? Aa, çok güzel! Genç kadın neşeyle Andrew'un boynuna sarıldı. Ne güzel değil mi? Dikkat et boyasına dokunma, bozulabilir. Yine eskisi gibi güldü. Sana büyük bir sürpriz oldu değil mi Chris? Ehliyeti alıyorum. Her şeyi tamamlıyorum da sana hiçbir haber vermiyorum. Haydi bin de hünerlerimi göstereyim. Bir kuş gibi uçuyor. Kristin başı açık bindiği için arabanın zevkini pek tadamadı. 4 dakika sonra döndükleri zaman kaldırımda dururlarken genç kadının gözleri arabaya dikilmişti. Samimi, anlayışlı ve mutlu oldukları anlar o kadar azdı ki Kristin bu seferkini kaçırmamaya kararlıydı. Sevgilim, artık vizitelerine daha kolaylıkla gidersin. Eğer pazar günleri kırlara kadar uzanabilirsek çok daha iyi olur. Tabii, fakat asıl iş için kullanacağım. Her yere gidip arabayı çamurlara batıramayız. Andrew bu küçük arabanın hastalar üzerinde yapacağı etkiyi düşündü. Bu etki umduğundan da büyük oldu. Ertesi perşembe Green Caddesi'ndeki 17 numaralı evden çıktığı zaman Freddie Hampton'la karşılaştı. Merhaba Hampton. Hampton'ın yüzünde gördüğü ifadenin verdiği memnuniyeti saklayamıyordu. Freddie kendisini güçlükle tanıdı. Sonra büyük bir şaşkınlığa düştü. Merhaba dedi. Burada ne arıyorsun? Andrew arkasındaki 17 numaralı evi göstererek konuştu. Hastam var. Joe LeRoy'un kızına bakıyorum. Joe LeRoy mu? Hampton'ın bu hareketi Manson'ı sevindirdi. Elini arabanın kapısına dayadı. Ne tarafa gidiyorsun? Seni götüreyim. Freddie kendini çabuk topladı. Ender olarak hayrete düşerdi. Fakat şaşkınlığı uzun sürmedi. 30 saniyede Manson'ın hayatındaki beklenmedik değişikliği anladı. Dostça gülümsedi. Banting Caddesi'ndeki Ida Sherrington yurduna gidiyorum. Biraz yürümek istiyordum. Fakat seninle gelebilirim. 24. ayrımın sonu. Sayfa 278.